Ayrım 11.
Lord poz vermeye başlamak için stüdyoya geldiğinde Giacometti sıkıntılı bir şekilde kendini bir saat ya da daha fazla bir süre heykeline yaptığı küçük rötuşlarla oyalardı. Açıkçası resme başlamaktan korkardı. Kendini resme gömülmeye hazırladığında kaygısı açıktan açığa ortaya çıkardı. Lord bir noktada Giacometti'nin solumaya ve ayağını yere vurmaya başladığını yazar. ''Hiddetle başın düşüyor.'' diye bağırdı. ''Tümüyle düşüyor. Tekrar yerine döner.'' dedim. Başını salladı. ''Dönmeyebilirdi. Belki de tablo bomboş kalacak. O zaman ben ne olacağım? Bu beni öldürecek.'' Elini cebine attı, mendilini çekti çıkardı. Sanki ne olduğunu bilmiyormuş gibi bir an ona baktı. Sonra bir iniltiyle yere fırlattı. Birdenbire çok yüksek bir sesle bağırdı. ''Çığlık atıyorum, haykırıyorum.'' Lord bir başka noktadan devam ediyor. Çalışırken modeliyle konuşarak ilgisini dağıtmak onu çıldırtıyor sanırım. Önünde gördüğünü tabloda betimleyemeyeceğini düşünmenin yarattığı kaygıdan bu. Bu kaygı sık sık melankolik içe kapanışlar, kızgın küfürler ve yeri geldiğinde gürültülü öfke ve veya sıkıntı çığlıkları oluyor. Acı çekiyor. Bundan hiç şüphem yok. Giacometti kendini çalışmasına çok özel bir şekilde yoğun ve tümüyle veriyor. Yaratıcı zorlama ondan hiçbir zaman tümüyle yok olmuyor. Ona tek bir huzur anı dahi bırakmıyor. Karşılaşma öyle yoğun ki sık sık sehpasındaki resmi poz veren kanlı canlı gerçek insanla özdeşleştiriyor. Bir gün ayağı kazayla sehpa rafını uygun yükseklikte tutan kancaya çarpınca bu tablonun aniden 30-40 santim düşmesine neden oldu. ''Aa, özür dilerim.'' dedi. Güldüm ve kendini sanki resim yerine benim düşmeme neden olmuş gibi affettirmeye kalktığını gördüm. ''Benim hissettiğim de tam bu.'' diye yanıtlandı. Giacometti'deki bu kaygı hayran olduğu Cézanne'da olduğu gibi büyük bir kendinden şüphe ile iç içe. İdeal olarak gözünde canlandırdığını, gerçekten yaratma şansı olduğuna inanmak, umut etmek ve devam edebilmek için tüm mesleğine her gün yeni baştan, sanki sıfırdan başlar gibi başlaması gerektiğini hissetmeye zorunlu. Sık sık o an üzerinde çalışıyor olduğu heykel ya da resmin nesnel bir gerçekliğe karşı gelen öznel deneyimini ifade ettiği ilk eser olduğunu hisseder. Lord doğru bir biçimde kaygının sanatçının resmetmeye çalıştığı ideal görü ile nesnel sonuçlar arasındaki çatlakla ilişkili olduğunu varsayar. Burada her sanatçının yaşadığı çelişkiyi tartışıyor. Kavramlaştırma ve gerçekleştirme arasındaki umutsuz başkalıktan doğan bu temel çelişki tüm sanatsal yaratıcılığın kökünde vardır ve bu deneyimin önlenemez bir unsuru olarak görünen kaygıyı açıklamaya yardımcı olur. Renoir gibi mutlu bir sanatçı bile buna karşı bağışık değildi. Bir anlamı olan, kendi yaşamıyla var olan tek şey, onun, Giacometti'nin, o an benim başımla çakışım bulunan gerçekliğin algısını resmetme edimi yoluyla görsel terimlerde ifade edebilmek için verdiği sonu gelmeyen usanmaz mücadelesiydi. Bunu sonuna götürmek şüphesiz ki imkansızdı. Çünkü özde soyut olan şey özünü değiştirmeden somutlanamaz. Zaman zaman Sisyphus'un görevine benzeyen bu çabasına sıkı sıkıya bağlı, hatta mahkumdu. Bir gün kahvede Giacometti Lord'un gözüne çarptı ve gerçekten de sefil görünüyordu. Düşündüm ki gerçek Giacometti buydu işte. Bir kahvenin arkasında yalnız başına oturan, dünyanın hayranlığı ve tanıyışına kayıtsız, hiçbir tesellinin çıkıp gelemeyeceği bir boşluğa gözlerini dikmiş, idealinin umutsuz ikiye bölünmüşlüğünün eziyeti içinde, bu aciz tarafından yaşadığı sürece onu yenmeye çabalamaya mahkum olmuş. Birçok ülkenin yayın organlarının ondan bahsetmesi, müzelerin her yerde onun eserlerini sergilemesi, hiçbir zaman tanımayacağı insanların kendisini tanıyıp bilmeleri bir avuntu olabilir miydi? Hiçbiri olamazdı, hiçbiri. Giacometti gibi müstesna bir sanatçının iç deneyimlerini ve içten duygularını görmek, bizi kimi psikoterapik çevrelerdeki insanların uyumunu sağlamak, onları mutlu kılmak ya da basit davranış düzeltme teknikleriyle onları acı, keder, çelişki ve kaygılarından kurtulmaya eğitmek üzerine yapılan saçma konuşmalarla gülümsetiyor. İnsanlık için Sisyphus mitinin derin anlamını soğurmak ne kadar zor. Gizliden gizliye her zaman bildiğimiz gibi başarı ve alkışın kancık tanrıçalar olduğunu görmek. Giacometti gibi bir insanda insanın varoluşunun amacının güven tazelemekle ya da çelişkiden bağımsız uyumla yapıp edeceği hiçbir şey olmadığını görmek. Giacometti bunun yerine çevresindeki dünyayı insan olmaya ilişkin kendi görüşünden tekrar üretme ve algılama mücadelesine adanmıştı. Lord'un yerinde tabirini kullanırsak mahkum edilmişti. Onun için başka bir seçenek olmadığını biliyordu. Bu meydan okuma yaşamına anlam verdi. O ve onun cinsinden olanlar insan olmanın ne anlama geldiği üzerine kendi kavrayışını getirmeyi ve bu iç kavrayıştan bir gerçeklik dünyasına geçmeyi ararlar. Bu gerçeklik ne kadar uçucu olsa da, üzerinde yoğunlaşıldığı her an elden kaçıp gitse de. İnsanın bütün yapacağının dünyadan batıl inanç ve cehalet perdelerini çekip alması olduğunu ve orada birden gerçekliği saf ve bozulmamış haliyle bulacağını söyleyen usçu varsayımlar ne kadar da saçma. Giacometti gerçekliği kendi ideal kavrayışından görmeyi aradı. O gerçekliğin zeminini kuran biçimleri, gerçekliğin temel yapısını kancık tanrıçaların sıçrayıp oynadıkları arenanın darmadağın yüzeyinin altında aradı. Kendini şu soruya esirgemeden adamaktan kaçınmazdı. Gerçekliğin benim dilimi konuştuğu, bana ancak hierogliften anlıyorsam yanıt verdiği bir yer var mı? Hieroglif, karakterleri bilinir resimlerden oluşan sembolik bir yazı sistemiyle yazılmış olan yazı. Kendi dışında kalanların yanıtı bulmada ondan daha başarılı olamayacağını biliyordu. Oysa biz yanıtı aramaya onun katkısı ve yardımıyla daha öte bir noktadan başlıyoruz. 3. Sanat ürünü karşılaşmadan doğar. Bu sadece resim için değil, şiir ve yaratıcılığın diğer biçimleri için de doğru. Oden bir keresinde özel bir konuşmada şuna işaret etmişti. Şair dille evlenir ve bu evlilikten şiir doğar. Bu şiirin yaratılmasında dili ne kadar etkin kılıyor? Dil sadece bir iletişim aracı değil ya da dili yalnızca fikirlerimizi ifade etmek için kullanmıyoruz. Bir o kadar doğru olan dilin bizi kullandığı. Dil yol arkadaşımız olan insanların ve kendimizin tarih boyunca birikmiş anlamlı deneyimimizin sembolik ambarıdır. Ve böyle olduğunca bir şiir yaratmada uzanıp bizi kavrayıveriyor. Bilmek anlamına gelen özgün İbranice ve Grekçe sözcüklerin cinsel ilişkide bulunmak anlamına geldiği de unutulmamalı. İncil'de İbrahim karısını bildi ve o gebe kaldı diye yazar. Terimin etimolojisi, bilginin kendisinin şiir, sanat ve diğer yaratıcı ürünler gibi öznel ve nesnel kutuplar arasındaki dinamik karşılaşmadan doğup gelmesinin prototipik olgusunu sergileyip anlatıyor. Cinsel metafor, gerçekte karşılaşmanın önemini ifade ediyor. Cinsel birleşmede iki kişi birbiriyle karşılaşırlar, birbirleriyle tekrar bütünleşmek için kısmen geri çekerler kendilerini. Bilmenin ve bilmemenin tüm nüanslarını yaşayarak birbirlerini tekrar bilmek için. Erkek kadınla bütünleşir ve kadın da erkekle ve kısmen geri çekilme ikisine de yeniden dolmanın vecd yaşantısını verecek en uygun yol olarak görülebilir. Her biri kendi yolunda etkin ve edilgindirler. Bu önemli olanın bilme süreci olduğunun bir gösterilişidir. Eğer erkek basit bir şekilde kadının içinde durursa, olup biten iç içeliğin doğurduğu hayreti uzatmanın ötesinde bir şey değildir. Yaratıcılığın son aşamasının bakış açısından bakılırsa anlamlı olan, karşılaşma ve tekrar karşılaşmanın sürüp giden deneyimidir. Cinsel birleşme iki varlığın iç içeliğinin olanaklı en dolu ve zengin karşılaşma içindeki son noktasıdır. Bu deneyimin yeni bir varlığı üretmesi açısından da yaratıcılığın en yüksek biçimi olması çok anlamlıdır. Şiir, piyes ve plastik sanatlarda döllenişin aldığı özel biçimler sembol ve mitlerdir. Semboller, Sezan'ın ağacı gibi ya da mitler, Oedipus'un miti gibi bilinçli ve bilinç dışı deneyimi, kişinin şu andaki bireysel varoluşu ve insanlık tarihi arasındaki ilişkiyi dışa vururlar. Sembol ve mit karşılaşmadan fırlayan canlı, hemen dolaysız biçimlerdir ve öznel ve nesnel kutupların diyalektik iç ilişkisini, birindeki değişimin diğerindeki bir değişimi getireceği canlı, etkin, sürekli bir karşılıklı etkileşmeyi içerirler. Sembol ve mit anlattığımız karşılaşmanın yükselmiş bilinç halinden doğup gelirler. Bizi ele geçirecek güçtedirler çünkü. Bizden yüksek bir bilinç yaşantısı talep eder ve yüksek bir bilinç yaşantısı verirler. Bu yüzden kültür tarihinde sanatsal buluş diğer biçimleri önceler. Sir Herbert Read'in değindiği gibi sembolik bir söylem sanatsal etkinlik temelinde olanaklıdır. Din, felsefe ve bilim ardışık düşünce biçimleri olarak sonradan gelirler. Bu usun daha uygar, sanatınsa alçaltıcı bir anlamda daha ilkel bir biçim olduğunu söylemek değildir. Ne yazık ki bu korkunç hataya usçu batı kültürümüzde sık sık rastlanıyor. Bu daha çok sanatsal biçimdeki yaratıcı karşılaşmanın bütün olduğunu söylemektir. Sanatsal biçim yaşantının bir bütünlüğünü ifade eder. Bilim ve felsefe incelemek için kimi yönleri soyutlar. 4. Karşılaşmanın ayırt edici öz niteliklerinden biri tutku da diyebileceğim yoğunlaşma derecesidir. Burada değindiğim duygulanımın niceliği değil, kendini verişin bir niteliğini kastediyorum. Bunun ille de büyük miktarda bir duygulanımı içermesi gerekli değil, küçük bir deneyimde de pencereden bir ağaca kısa bir bakış gibi bulunabilir. Oysa bu geçici kısa deneyimlerin burada tutku yetisi olan kişi diye düşündüğüm duyarlı kişi için hatırı sayılır anlamı olabilir. Amerika'daki soyut ressamların saygın yol göstericisi ve en deneyimli ve uzman hocalardan biri olan Hans Hofmann'ın dediği gibi sanat öğrencileri bugünlerde büyük yeteneğe sahipler ama tutku ya da kendini vermede eksikler. Hofmann bu konuda ilginç gözlemlerde bulunur. Erkek öğrencilerin güvence endişesiyle erken evlendiklerini ve eşlerine bağımlı hale geldiklerini söyler. Hofmann, öğrencilerinin yeteneklerini ancak eşlerinin dolayımından geçerek ortaya çıkartabilir. Yeteneğin bol bulunmasına karşın tutkunun eksik olması bana bugün birçok anlamdaki yaratıcılık probleminin esas yanı olarak görünüyor. Ve yaratıcılığa karşılaşmayı es geçerek yaklaşmamız bu eğilimde doğrudan rol oynadı. Tekniğe, yeteneğe doğrudan karşılaşmanın yarattığı kaygıdan kaçınmanın bir yolu olarak tapıyoruz. Kierkegaard bunu mükemmel anlamıştı. Kendisi hakkında şöyle yazmıştı. Günümüz yazarı, öğrenme lehine tutkunun yok edildiği bir çağda kaderini kolaylıkla öngörebilir, okurları olmasını isteyen bir yazar, kitabını bir öğle sonrası şekerlemesi esnasında kolaylıkla okunabilecek bir biçimde yazmaya özen göstermelidir. 5. Bu noktada psikanaliz çevrelerinde yaratıcılığı açıklamak için yaygın biçimde kullanılan egonun hizmetinde gerileme kuramının yetersizliğini görüyoruz. Psikanalizde yaratıcı insanları ve yaratıcı edimi anlamak için kendi girişimlerimde bu kuramı tatmin edici olmaktan uzak buluyorum. Bu kuramın negatif öz niteliğinden değil, esas olarak bizi yaratıcı edimin merkezinden ve böylece yaratıcılığın herhangi bir dolu kavranışından uzaklaştıran kısmi bir çözüm önermesinden ileri geliyor. Egonun hizmetinde gerileme kuramını desteklemekte Ernest Kirz'in başvurduğu eser, otobiyografisinde kendi şiir yazma yolunu aşağıdaki gibi anlatan önemsiz şair A. Hausmann'ın eseridir. Oxford'da Latince dersi vererek geçen tüm bir sabahtan sonra Hausmann öğle yemeğini yer, yemekle birlikte yarım litre bira içer ve sonra yürüyüşe çıkar. Ve bu uyur gezer duygu ortamındayken şiirleri çıkar gelir. Chris bu kuramıyla aynı çizgide edilginlik ve alıcılığı yaratıcılık ile çakıştırır. Birçoğumuzun Hausmann'ın şu mısralarından haz alacağımız doğrudur. Usludur ruhum uslu. Gevrektir taşıdığın kollar. Ve haz görünürde Hausmann'ın kendisinde de olduğu gibi okurlar olarak bizde de nostaljik, gerileyici bir havayı öne çıkarır. Böylece yaratıcılığın sık sık bir gerileme fenomeni olarak görünebileceğini ve sanatçıda arkaik, çocuksu, bilinç dışı ruhsal içerikleri ortaya çıkarabileceğini teslim ediyorum. Ama bu tam da Poincaré'in 3. bölümün 81-83. sayfalarına bakınız. Kavrayışın harcadığı büyük emeklerden sonraki gevşeme esnasında geldiğini söylemesiyle koşut değil mi? Poincaré bizi yaratıcılığı üretenin gevşeme olduğunu varsaymamız üzere uyarıyor. Gevşeme ya da gerileme, kişiyi sadece yoğun çabaları ve bunlara eşlik eden engellemelerden uzaklaştırmaya yarar ki, yaratıcı itilim kendini ifade etmek üzere dizginlerinden boşansın. Bir şiir ya da resimdeki arkaik unsurlar, diğerlerini kıpırdatacak has güce bir anlam evrenselliğine sahipse, yani has simgeler iseler, bu olmakta olan karşılaşmanın daha temel, daha kavrayıcı bir düzeyde cereyan etmesindendir. Zamanımızın büyük şairlerinden William Butler Yeats'ten mısralar alırsak, bunun tersine tümden değişik bir hava buluruz. İkinci gelişte Yeats modern insanın durumunu anlatır. Her şey yıkılıyor, bel vermiş orta direk, kargaşalık salınmış yeryüzüne. Sonra bize gördüğünü söylüyor. İkinci geliş, bu sözler çıkar çıkmaz ağzımdan. Koca bir görüntü tırmalıyor gözümü. Bir çölün kumları üzerinde. Gövdesi aslan, başı insan bir yaratık. Güneş gibi boş, amansız bir bakışla atıyor ağır ağır adımlarını. Şimdi hangi yırtıcı hayvan saati geldi diye aldırışsız yürüyor Beytüllam'da doğmaya? Bu son simgedeki güç ne olağanüstü. Güzellik dolu yeni bir ifşaat ama biz modern insanların kendimizi içinde bulduğumuz durumun korkunç anlamıyla da ilişkili. Yeats'in böylesi bir güce sahip olmasının nedeni kendisinin olduğu kadar tüm insanların da parçası olan ve her yoğun bilinç anında ortaya çıkan arkaik unsurları içeren bir bilinç yoğunluğunu yazıya dökmesi. Ama bu sembolün, bu gücü kesin bir biçimde en tutkulu ve kendini veren bir entelektüel çabanın içerdiği bir karşılaşma olmasından da geliyor. Bu şiiri yazarken Yeats alıcıydı ama imgelemin kullanılışında hiç de edilgin değildi. MacLeish bize şairin işinin çığlık boğazında düğümlenene kadar beklememek olduğunu söyler. Açıktır ki her çeşitten şiirsel ve yaratıcı kavrayış bize gevşeme anlarında geliyor. Bununla birlikte ortaya çıkışları gelişigüzel bir biçimde olmuyor. Onlar kendimizi yoğun bir biçimde verdiğimiz, diri ve bilinçle yoğunlaştığımız deneyimlerimizin alanında beliriyorlar. Kavrayışların sadece gevşeme anlarında hamle yaptıklarını söylemek, onların yaratılışlarını açıklamaktan çok nasıl ortaya çıktıklarını anlatmak olur. Şair arkadaşlarım bana, değil şiir yazmak, okumak bile istendiğinde dolu bir öğle yemeği ve yarım litre biradan sonraki saatin tam da bu işi yapmamanın zamanı olduğunu söylüyorlar. Bunun için daha çok en yoğun, en yüksek bilince muktedir olduğumuz anları seçmek gerek. Öğle şekerlemesinde şiir yazarsanız, şiirinizi öğle şekerlemesinde okurlar. Buradaki mesele hangi şairlerden hoşlanmakta olduğumuz değil. Çok daha temel bir mesele. Yani yaratıcı edimde doğan semboller ve mitlerin doğası. Sembol ve mit farkındalığımızın alanına çocuksu arkaik endişeleri, bilinç dışı özlemleri ve benzeri ilkel ruhsal içerikleri getirir. Bu çehre onların geriye bakan çehresidir. Ama aynı zamanda yeni anlamlar, yeni biçimleri ortaya çıkararak daha önce bu haliyle mevcut olmamış bir gerçekliği de açımlayabilirler. Sadece öznel olmayan, ikinci kutbu bizim dışımızda olan bir gerçekliği. Bu sembol ve mitin ileri bakan çehresidir. Bu çehre ileri doğru işaret eder, bütünleyicidir. Fransız felsefecisi Paul Ricoeur'un çok güzel bir biçimde ortaya koyduğu gibi, kendi varoluşumuzla ve doğayla olan ilişkimizde yapının ileri doğru bir açımlanışıdır. Soyut kişisel deneyimin ötesine, evrensellere doğru bir yoldur. Geleneksel Freudçu psikanaliz yaklaşımında neredeyse tümüyle görmezlikten gelinen sembol ve mitlerin bu ileriye bakan çehresidir. Karşılaşmanın öz niteliği olarak nitelediğimiz bu yüksek bilinçlilik, öznel deneyim ile nesnel gerçeklik arasındaki ikiliğin aşıldığı ve yeni anlamlar açımlayan sembollerin doğduğu bu durum, tarihsel olarak vecd sözcüğüyle karşılanmaktadır. Tutku gibi vecd de bir duygulanım niceliği değil, bir duygulanım niteliğidir. Ya da daha net söylenirse bir yanı duygulanımsal olan bir ilişki niteliğidir. Vecd hali özne nesne ikiliğinin geçici olarak aşılışıdır. Psikolojide Maslow'un doruk deneyimi üzerine dikkate değer bir çalışması sayılmazsa bu problemi bertaraf edişimiz ilginçtir. Veyahut vecden dem vururken gizliden gizliye küçümseyici ya da onu nevrotik olarak varsayıcı bir tavır takınıyoruz. Karşılaşma deneyimi kendisiyle birlikte kaygıyı da getirir. Kaygı, kişinin kendisini özgürlük olarak kavraması, insanın geçmişi ve geleceği arasındayken kendisini kendisiyle hiçlik arasında bir kayma olarak yakalaması, anlaması, bu yüzden de kendisini sürekli olarak seçme zorunluluğu içinde bulması, bu seçiş anını anlamlı kılacak değerlerin geçerliliğini garantileyecek hiçbir şey olmaması. Kierkegaard da kaygıyı insanın özgürlüğü karşısında bir baş dönmesi, göz kamaşması olarak niteler. Çevrenin notu. Giacometti'nin deneyimi üzerine tartışmamızdan sonra sanatçı ve yaratıcı insanların yaratma anlarındaki korku ve titremelerini hatırlatma gereği duymuyorum. Prometheus miti bu kaygının klasik ifadesidir. W. Auden bir keresinde oyun oynamadan şiir yazdığı zaman kaygıya düştüğünü anlatmıştı. Oyun oynama kaygının geçici olarak parantez içine alındığı bir karşılaşma olarak tanımlanabilir. Oysa ki olgun yaratıcılıkta sanatçı ve sonradan onun eserinden faydalanacak olan diğerleri, bizler, yaratılmış eserdeki coşkuyu yaşayacaksa kaygıyla yüz yüze gelmelidir. Frank Baron'un sanat ve bilimdeki yaratıcı kişiler üzerine olan çalışmalarından onları doğrudan doğruya kaygıyla yüzleşirken gösterdiği için etkilenmişimdir. Baron'un saptamasına göre yaratıcı kişiler çağdaşları tarafından çalıştıkları sahaya müstesna katkılarda bulunmuş olarak tanımlanan kişilerdi. Onlara normal insanlardan oluşan bir kontrol grubuyla birlikte bazılarında düzenli sistematik çizimler ve bazılarında düzensiz simetrik olmayan kaotik çizimler olan bir dizi Rorschach kartları gösterdi. Normal insanlar en beğendikleri şekiller olarak düzenli simetrik kartları seçtiler. Evrenlerinin biçimli olmasından hoşlandılar. Oysa yaratıcı insanlar kaotik, düzensiz kartları seçtiler. Bu kartları daha ilginç ve meydan okuyucu bulmuşlardı.